Ayrım 8. Tarih boyunca polis kışkırtmaları. Werner Thomas. Sayfa 90. Yalandan kaçma taktikleri, sahte putlar, aldatıcı bilgiler işe karıştırılır. Bütün zamanlarda casuslar genelkurmaylara yardım etmişlerdir. Prusya'nın Frederick II'si, bu düzenlilik manyağı, 18. yüzyılda bunların yasasının ve ödevlerinin bir kuralını bile meydana getirmişti. Fransa'da aynı çağda raporlarını düzene koymak ve onları ilgili silahlı birlikler üzerine yansıtmak için bir gizli bölüm bürosu bile kurulmuştu. Hem arazinin niteliği üzerine coğrafya haritalarının daha az belirgin olduğu bir zamanda bilgiler elde etmek, hem de düşman ordusunun birleşimi ve niyetleri üzerine bilgiler almak söz konusuydu. Tutsak edilen casusu aptalca kurşuna dizmek yerine bazı kurnaz askerler daha o zaman ona kamp değiştirmeye yarayacak kanıtlar aramayı düşünmüşlerdi. Gereğince dönmüş olarak düşmana manevra yanlışları yaptıracak şekilde yanıltıcı bilgilerle donatılmış halde onların içine gönderiliyordu. Meslekten subayların onuru genel bir şekilde sinsilik olarak yargıladıkları bu şeylerle pek uyuşmuyordu. Savaş sporların en soylusu kalmalıydı. Fakat sanayi çağına gömüldükçe savaş sanatı daha çeşitli ve daha karmaşık tekniklere başvuruyor. Şimdiye dek bilinmeyen etkenler genelkurmayların kararlarını belirlediler. Barışçıl diye ün yapmış alanlarda yeni cepheler açıldı. Gizli araştırmalar düşmanın gizlerini aramak, öbürünün ne hazırladığını, ne dolap çevirdiğini ya da ne keşfettiğini bilmek esas oldu. Haber alma servisi artık ordu şeflerinin vazgeçilmez suç ortağı haline geldi ve casuslar çoğaldılar. Azar azar bilgi toplamada uzmanlaşmış özel bir kışkırtma kolu böylece doğdu ve gelişti. Buna zehirleme adı verildi. Bunda düşmanı besleneceği ve kararını onların üzerine dayanarak alacağı, uydurma ölçütlerin değişikliklerine uyarak düzensiz bir şekilde hareket etmeye getirmekten ibaret ikinci derecede bir kışkırtma söz konusudur. Kelimenin beslemeye değgin görünüşü ilkeyi oldukça belirtiyor ki bu birini organizması çatlayıncaya dek yalan bilgilerle tıka basa doldurmaktır. Korkunç etkililiği şuna dayanmaktadır. Yabancı bedene zehirler bir kez şırınga edildi mi işlerini daha çok ilgilenilme gereği olmaksızın yalnız başına yapmaktadırlar. Düşman kendi iradesine tam sahip olduğunu sanır. Çoktan tuzağa düşmüştür. İkinci Dünya Çatışması süresinde işgal edilmiş topraklarda geçen gölge savaşı zehirlemeye bulandı. Herkes OSS'in, yani Office of Strategic Service'in, Amerikan ajanlarının, Intelligence Service'in ya da SGE'nin, Special Operations Executive, İngiliz ajanlarının, BCRI'ın, Gaullist ve Londralı Fransız ajanlarının, Gestapo'nun, Fransız olan ya da olmayan adamları ve Amiral Canaris'in, Abwehr'in casusları karşısındaki marifetlerini bilir. Birçok kitap Funkspiel ya da Tuzak Radyo'nun şeytanca kurnazlıklarını, Almanlar için kendi yararlarına Londra'dan paraşütle atılmış ve tutsakları olduğunu kimsenin bilmediği bir radyocuyu kendi yararlarına çalıştırmaktan ibaret olan ince ve kanlı oyunu anlatmıştır. Başka yapıtlar gerçekçilikle hayal arasında tereddüt ederek dişi kedi denilen Matild Carradine'kiler gibi serüvenleri çizmişlerdir. Önce müttefikler arası geniş direnme ağının yaratıcısı olan, sonra Abwehr'in çavuşu Hugo Bleiher tarafından döndürülen bu kadın, yeniden bir SOE ajanı tarafından müttefikler yararına döndürülmüştür. Öyle ki ihanetten ihanete, elle oynatılmaktan zehirlemeye gidip gelmesinden, savaştan sonraki duruşmasında dişi kedinin en çok kötülüğü kime, Almanlara mı, direnicileri mi yapmış olduğunu kimse söyleyemedi. Bundan azar azar pek karanlık bir serüvenin üstün kahramanları, James Bond, goril ve soğuktan ya da sıcaktan gelen başka casusları ile yeni bir edebiyat türü doğdu. Bu romanların yazarlarının gizli servislerde çalışmış olduklarını ve baş döndürücü entrikalarının gerçek bir temeli olduğu unutulmamalıdır. Bu kalpazanlık işi Dünya Savaşı'nı izleyen sömürgecilik kavgalarında, Çin Hindi'nde ve özellikle Cezayir'de yeni biçimlere büründü. ilke kaldı. 1957'de Cezayir Savaşı sırasında 3. Vilaya'da Albay Massu tarafından yıkıcılık uzmanı diye yardıma çağrılmış olan bir subayın yüzbaşı Löger'in başlattığı pek bilinen bir öyküyü anlatalım. Löger, Belkurt semtinden FLN'nin sempatizanı Rosa denilen çok güzel bir Müslüman kız Hacer Zehra'yı tutuklatmıştı. Kendi halkına bağlı kalacağı pek açık iken Rosa'nın onun için çalışmayı kabul edeceğine inanmış gibi göründü. FLN'nin haber vericilerinin gözünde onu lekeleyecek şekilde şehirde kendisiyle açıktan açığa göründü. Ona övünürcesine Vilaya 3'ün üyelerinin çoğunun özellikle aydın kişilerin kendisine düzenli olarak bilgiler sağladığını söyledi. Direnicilik için kıra çekilmiş olan adamlar üzerinde ayrıntılı bilgilere sahip olduğundan sözleri genç kız için inanılabilir kabul edildiler. Bir işbirlikçi tarafından herhangi bir bahane ile kendisini yandaki odaya çağırtırken ihmalci bir tavırla masasının üzerine ayaklanmacı gruplar içindeki sözde casuslarının ayrıntılı bir listesini bile bıraktı. Onun yokluğunda Rosa korkunç gerçeği bir gün dostlarına ulaştırabileceğini hayal ederek isimleri yutuyor ezberliyordu. Bu oldu. Çünkü yüzbaşı Löger bir zaman sonra onu çok geçmeden hizmetine çağıracağı sözü ile salıverdi. Talihsiz kızcağız istemeyerek korkunç kışkırtıcı ajan haline dönmüşmüş bulunuyordu. 2 hafta sonra Vilaya 3'e varmıştı. Gelir gelmez bölüm 1'in şefi Mayuz onu tutukladı. Löger'in yanında görünmüştü, bu yetiyordu. ''Budala!'' diye bağırdı genç kız. ''Löger'in hesabına çalışan hainlerle çevrili olduğunu görmüyorsun. Sen bütün vilaya, vilaya 4 de öyle.'' Bu sözler ve belirtmiş olduğu kanı Mayuz'un kulaklarını kabarttırdı. Rosa keşfetmiş olduğuna inandığı her şeyi anlattı. Mayuz dahasını öğrenmek, özellikle hangi noktaya dek samimi olduğunu öğrenmek istedi. Tokatladı, sonra ona işkence yaptırdı. Her yanından yaktırdı. Genç kız çıldırmadan önce hepsini doğruladı. Mayuz kafasız biriydi. Cezayir'den beri direnicilere katılmaya gelmiş bu okumuşlara içgüdüsel bir toprak adamı güvensizliği duyuyordu. Cunutların gezginci yaşamını paylaşmaya gelmek için bir öğretmen, bürokrat, avukat ya da hekimin rahatlığının terk edilebilmiş olmasını anlamıyordu. Vilayanın şefi Amiroşe de aynı krattaydı. Yumuşak biri diye de geçinmiyordu. İki adam casuslarla çevrilmiş olduklarını hayal ettiler. Arkadaşlarına sille tokat işkence etmeye koyuldular. İşkence altında adamlar rastgele itirafta bulundular. Arkadaşlarının, dostlarının adlarını verdiler. Hepsi kurşuna dizildiler ya da Rosa gibi boğazlandılar. Yüzbaşı Löger'in ustalığı sayesinde kaçışla, idealimizle iç ordunun saflarına katılmış olan bütün Arap aydınları kendi öz arkadaşları tarafından temizlendiler. Bu kültürde öyküler tüyler ürpertici ve son derecede iğrendiricidirler. Bu bir yana yıkıcı savaşın yöntemleri üzerine pek aydınlatıcıdırlar. Bunların binlercesi sayılabilir. Fakat en güzel zehirleme örneği olarak bütün bir ülkeyi, Fransa'yı elinde oynatmayı, acınacak bozgununu doğurmayı başarmış ve tarihe 5. kol olarak geçmiş bulunan Hitler'in o büyük girişimi kalmaktadır. 23 Mayıs 1939'da Führer generallerini onları Polonya'ya saldırma niyetini bildirmek için Reich'ın yeni şansölyelik bürosunda topladığında, sonra onları istilanın pek yakında olacağını kesinle belirtmek için 22 Ağustos'ta Berghof'taki konutuna çağırdığında, Amiral Canaris başta en açık görüşlü subaylar bir bunalıma kapıldılar. ''Hitler bir delidir!'' diye bağırdılar. ''Fransa ile İngiltere Polonya'yı silah elde savunacaklardır.'' Weimar doğuya yürüyünce batılı devletler batı sınırlarımıza saldırıya geçeceklerdir. Orada hiçbir direnmeyle karşılaşmayacaklardır. Mareşal Keitel anılarında bu konuda aynı zamanda iki cephede sürdürülecek bir savaşın tehlikesi, belli başlı subayların gözlerinde asla zaferle çıkamayacak olan Almanya üzerinde yüklenen en kötü bir tehdit gibi görünüyordu diye not ediyor. Hitler generallerine bütün sorunları diplomasi yoluyla düzenleyeceğini kuvvetle belirtti. Çok iyi bir hatipti. Diplomasi generallerin işi değildi. Ona inandılar. Gleiwitz kışkırtmasının arkasından 1 Eylül'de Reich'ın zırhlı birlikleri Varşova yoluna doğru atıldılar. 3 Eylül'de İngiltere gündüz saat 11'inden sonra Fransa saat 17'de savaş ilan ettiler. Kaçınılmaz şey oluyordu. Alman ordusu Ren üzerinde bir darbeye karşı dayanmaya hazır değildi. Bu korkunç bir hal almakta gecikmeyecekti. Günler geçti, hiçbir şey olmadı. Batı cephesinden diye not ediyor Keitel. Bize yalnız Maginot hattı ile bizim batı duvarı arasında bulunan bölge içinde verilmiş bu mevkideki zayıf garnizonlarımız tarafından düşman için kanlı kayıplarla geri püskürtülen ileri karakolların çarpışmalarının yankıları geliyordu. Hiçbir yerde ne bu cepheyi bir delme girişiminin en ufak ilk belirtileri ne de daha ciddi bir dövüşün uyarıcı işaretleri ayırt ediliyordu. İngilizler Polonya'da hiçbir hayati yarar sahibi değillerdi. Onların işe karışmaları daha çok Hitler'in öngördüğü gibi bir jestle sınırlanacaktı. Fakat Fransızlar, Keitel'i dinleyelim. Sıkı sıkıya askeri görüş noktasından Fransız ordusunun tutumu anlaşılmaz, hatta kavranılmazdı. Şu var ki bizim batıdaki kuvvetlerimiz her oranın dışında aşırı değer biçmesin ya da Hitler'in ileri sürdüğü gibi savaş yapmaya tümüyle elverişsiz olmasın. Çünkü Fransız Yüksek Komutanlığı kuvvetlerimizin büyük bölümü doğuda Polonyalılara karşı harekete girişmişken bize öldürücü vuruşlar indirmede kendisi için umulmadık fırsatı yakalamaktan kolları boyalı Polonya'yı ezilmeye bırakmakla sağlıklı stratejinin bütün ilkelerinin tersine gidiyordu. Buradaki hareket planı üzerinde biz askerlere hakiki bir bulmaca ortaya çıkıyordu. Alman generallerinin zihnine tek bir açıklama geliyordu. Fransız ordusuna budalalar komuta ediyordu. Oysa bu belki yanlış değildi fakat yetersizdi. Çünkü şeflerinin yeteneksizliğini fark etmiş olan hükümet onların yerlerine nitelikli kişiler koymuş olabilirdi gibi görünüyor. Modern toplumların evrimini anlamamış olanlar için güçlükle inanılabilecek bir olgu. Bu büyük çoğunluğun haliydi. Halk cephesinden sonra Fransız varlıklarının kaygısından yararlanıp onların içinden etkililerine dayanarak tüm Fransa'nın kötürümlüğünü daha çok belli etmek için haberleşme araçlarının merkezileştirilmesini kullanmıştı. Bütün ülkeyi zehirlemek için kilit mevkilere yerleşmiş bazı adamları kendine bağlamak yetmişti. Karar organları gangren olmuştu. Tahrip edici bir psikoz ülkeyi sarmıştı. Her yerde beşinci kolun karanlık eli görünüyordu. Führer dünya tarihinin en şaşkınlık verici blöfünü başarıyordu. Çünkü beşinci kol yoktu. Hiç değilse kol olarak. Olayın açıklanışı şuna dayanır. Haberlerin ağızdan yayıldığı ve birçok aracılarla bozulduğu uygarlıklarda olanların aksine artık iletilen bilgiler zorunlu bir geçiş yolu tutuyorlardı. Orada toplanıyorlar, merkezileştiriliyorlar ve tekrar yayınlanıyorlardı. Yığınlarla karar merkezleri, hükümet, parlamento, yüksek yönetim arasına yerleşmiş bir aracı istasyon bölgesi vardır. Bu bölge duruma göre iki yönde yığınlar ya da karar merkezleri üzerinde etki yapma yeteneğindeydi. Hatta aynı anda ikisini de etkiliyordu. Haber iletimini genelleştirme, kısacası bazıları ellerin arasında yoğunlaşmasıyla aynı derecede gitmişti. Birinci sonuç demokrasinin yürütülmesini kolaylaştırmıştı. İkincisi bir kimse aracı istasyon bölgesini kontrol etmeye gelir gelmez birincisini yok ediyordu. Oysa bu bölgede ne bulunuyordu? Elbette gazeteler. Yayınların sahipleri, yöneticileri, başyazarları, fakat yine yöneticilerince temsil edilen gruplar, sendikalar, birlikler, etkili partiler, ayrıca bazı önemli kişilikler. Toplum olarak az ve fihristi kolay yapılacak kimseler. Daha 1914'te 1. Dünya Savaşı'nın ucunda sansür koyarak 3. Cumhuriyet idaresini kabul ettirmişti. Bu da Fransızların neşeli değilse de hiç olmazsa disiplinli olarak savaşa gitmesine yetmişti. Hitler olay üzerinde uzun uzun düşünmüştü. Daha savaştan önce aracı istasyona yerleşmiş ve yurttaşlarının morallerini yıkmaya çalışma işini yüklenilecek kişilikleri kendine bağlayarak güçlü ve şeytanca bir araç haline gelmiş olan bilgi iletimini kullanmamak için demişti kendi kendine. Onlar bir yandan yığının üzerine etki yapıyorlardı. Doğrudan doğruya, fazladan hoşnutsuzluğu kışkırtmaya da çalışılıyordu. Ve öte yandan karar merkezleri üzerinde burada başka gizli eylemlere, bazı kanıtlardan etkilenebilir kişilikleri pohpohlayıp kandırmaya girişiliyordu. Düşman ülkesinin her yerinde bize yardım edecek dostlarımız olacaktır ve hatta savaş patlamadan önce barış kazanılacaktır diye öngörmüştü daha 1932'de. Eski dostu Rauschenig'e daha belirgin bir açıklama yapmıştı. Propaganda üzerine pek yanlış bir fikre sahip olunuyor. Kalabalıkların sempatisini normal yollarla kazanmaktan ibaret olan çaba ancak sorunun yanlarından biridir ve elbette küçük bir yandır. Kalabalıklar üzerine etki yapmak sadece ortamı hazırlamaktır. Hakiki çalışma işi sona erdiren bir önemde olan tek çalışma, yabancı ülkedeki önemli kişileri hatta grupları ve partileri kendine bağlamaya dayanır. Bana öyle geliyor ki bu anlaşılması oldukça kolay bir şeydir. Herhangi bir ülkede bir etkileme bölgesi yaratıyorum. Hepsi bu. Ama yeter. Bu vazgeçilmez kişilikleri nasıl kendisine bağlamalı? Geleceğin führerinin karşılığı, bana gerektiği şekilde politik başarılar ancak yönetici ve varlıklı sınıfların sistemlice baştan çıkarılmasıyla elde edilirler. Bu yeraltı çalışmasının meyvelerini gelen savaşta toplayacağım. Eskiden Fuşelerine, Talleyrandlarına sahip bulunmuş olan Fransa, artık ürkek dükkancılar, hukukçu yazarlar ve bürokratlar ulusundan başka bir şey değildir artık. Bu adamlar ne tehlikelere koşmak ne büyük kumar oynamak istiyorlar. 3 Eylül 1939'da Alman ordusunun en iyi haber alan ve en zeki adamları Hitler'in uzun zamandan beri düşüncesini uygulamaya koymuş olduğunu bilmiyorlardı. Ve hatta Polonya'da elleri kolları serbest hareket etme gerçekliğinin pek az kalabalık 5. kolun etkinliği bahsi üzerine dayandığını düşünebilmiş oldukları zaman bile ona her zamankinden daha çok tehlikeli bir deli gibi davranmış olabileceklerdi. Her zamankinden daha çok Canaris ve yardımcısı Oster'e bağlı generaller von Witzelbach, Halder, Thomas onu ortadan kaldırmanın bir yolunu arayacaklardı. Bununla birlikte etkili kimseleri elde etmeye hazır Nazi Partisi ve Alman Merkez Servislerine Volksdeutsche Mittelstelle bağlı Ausland Organisation AO doğrudan doğruya Nazi ideolojisini özellikle Yahudi aleyhtarlığını yaymakla görevli APA, partinin yabancı politika bürosu, en etkili propaganda silahı, ordudaki bu çeşitli dış iş pişirme yerlerini, görevlerini iyi yapmışlardı. Milliyetçiler sosyalizmden ürkmüş, faşizmden ve Berlin'de egemen olan düzenden büyülenmiş aşırı sağcılar, antisemitikler yani Yahudi aleyhtarları, antibolşevikler ve antiparlamenterlerin safları da görüşmeler yapmayı bilmişlerdir. Bilinçsiz ya da ayartılmış uzlaşmacı ya da fanatikler, geleceğin işbirlikçileri Führer'in yıldırım saldırısı arazisini bilmeden kemirmişlerdi. Zekice bir harekete geçilmesini engellemişlerdi. Hatta Wehrmacht'ın zırhlı birliklerinin Maginot hattının arkasına geçerek 10 Mayıs 1940'ta Belçika üzerinden saldırmasından önce Fransızlar arasında yayılmaya hazır bir söylenti vardı. Dövüşmek niçin? İhanete uğradık. Buna bazılarında az ya da çok kesinlenmiş olarak şu da ekleniyordu. Bu Hitler ne de olsa kızıl tehlikeden daha iyidir. Fransız dilinde yayım yapan bazı korsan radyo yayınları, özellikle Stuttgart haini ünlü Ferdone'ninkiler karışıklığı son haddine getirmeye yetti. Gerçekten bir avuç hain ve birkaç casus vardı. 1870'te olduğu gibi bunlar her yerde görünüyorlardı. Fakat bu kez fantazma kendiliğinden değildi, bilgilice kışkırtılmıştı. O zaman bozgun başladı. Ta ki Verdun kahramanı yaşlı bir mareşal Fransa'yı Almanya'ya kendi kişiliğini Fransa'ya bağışlamaya gelinceye dek. Zehirleme teknolojisi ne olursa olsun bir savaş silahı olarak kalmaktadır. Barış zamanında sürüp giden polis savaşı söz konusu olsa bile İki ve üç yanlı ajanlar, ceketin astarı içine dikilmiş mikrofilmler, şeytanca entrikalar, soğuktan gelen casuslar, karşı entrikalar, süper tersine dönmeler. Bazen ulusların geleceğini sorun yapan bu hastalıklı ve şaşırtıcı marifetlere alışmış bulunuyoruz. Fakat bütün bu hallerde düşman olduğu gibi tanınır. Casus kime karşı dövüştüğünü bilir. Yurtseverlik onun kahramanca alçaklıklarının suçunu bağışlar ve karışık dolapları bayrağın büyüsüyle halelenir. Aksine bizi burada ilgilendiren barış zamanındaki durum, aynı toplum içindeki insanların ortak yaşamı ve bazı yurttaşların kendilerini kamu düşmanı ilan etmeleri ya da onların öyle ilan edilmeleridir. Her zaman bu koşullar içinde çok ya da az açık olarak polis işe karışır. O halde nedir bu korkunç polis? Kışkırtma tutumu ile sarılmış olduktan sonra onun görevini belirlemek mümkün müdür? O toplumun gidişatı bakımından vazgeçilmez midir? 8. Ayrımın sonu. Sayfa 100.